Ayrım 45, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 725. 28. Bölüm, 15 Temmuz Cuma, 16 Temmuz Cumartesi. Hakim Jörgen Iversen elindeki kalemi masanın kenarına vurarak Peter Teleborjan salondan çıkarıldıktan sonra baş gösteren mırıltıya son verdi. Arkasından da uzun süre sustu. Davaya nasıl devam edeceği konusunda karar veremediği açıktı. Savcı Ekström'e dönerek, ''Şu son saatlerde yaşananlar hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' dedi. Richard Ekström ne diyeceğini bilemiyordu. Ayağa kalktı, önce Iversen'e, sonra Thorsten Edklint'e baktı. Başını Lisbeth Salander'e çevirdiğinde acımasız gözleriyle karşılaştı. Ekström kavganın kaybedildiğini anlamıştı. Gözü Mikael Blomqvist'a takıldığında milenyumun diline dolanacağını anlayarak ürperdi. Bu felaket demekti. Hala ne olduğunu anlayamamıştı. Bu davanın açılmasını talep ederken bu olay hakkında her şeyi bildiğine inanıyordu. Georg Nyström'le yaptığı samimi toplantılardan sonra ülke güvenliğini ilgilendiren hassas bir dava olduğuna ikna olmuştu. 1991 yılında tutulan Salander raporunun Blomqvist tarafından çarpıtıldığı kesin bir dille söylenmişti. Gereksindiği her türlü gizli bilgiye ulaşabilmişti. Yüzlerce soru sormuş ve hepsine cevap almıştı. Şu ülke güvenliği iddiaları bir palavra mıydı? Ed Clint'in söylediğine göre Nyström de tutuklanmıştı. Peter Teleborjan'a güvenmişti o. O kadar uzman, o kadar yetkin, o kadar ikna ediciydi ki. Tanrım, nasıl bir belaya bulaştım. Sakalını sıvazladı, boğazını temizledi, yavaş hareketlerle gözlüğünü çıkardı. Bu beladan nasıl kurtulacağım? Üzgünüm. Ama sanırım bu davanın önemli bölümleri hakkında yanlış bilgilendirilmişim. Bir süre polisi suçlamayı düşündü. Ama Bublanski ile göz göze gelince bundan vazgeçti. Bublanski onu asla desteklemezdi. Üstelik yanlış bir adım atarsa hemen bir basın toplantısı düzenleyip onu yerin dibine batırırdı. Ekström Salander'in bakışlarıyla karşılaştı. Bu bakışlarda sabırlı bir merak ve intikam isteği vardı. Uzlaşma yok. Onu hala Stallar Holmen'de yaptıklarından dolayı suçlayabilirdi. Hatta Gosseberga'da babasını öldürmeye çalıştığı için ceza almasını sağlayabilirdi. Ama bunun için Teleborjan'ın araştırması üzerine inşa ettiği stratejisini bütünüyle değiştirmesi gerekirdi. Teleborjan'ın Lisbeth'in psikopat olduğuna dair bütün iddiaları çökmüştü. Aksine bütün bunlar Salander'in yakalandığı günden 1991'e kadar geçen sürede olduğunu iddia ettiği her şeyi doğruluyordu. Şu gayrimümeyyiz kararda artık varlığını sürdüremezdi. Bir de o lanet film. Birden tuhaf bir duyguya kapıldı. Tanrım, bu kız masum. Sayın hakim, neler olduğunu bilemiyorum ama sanırım artık elimdeki belgelere güvenemem. Aha, dedi Iversen kuru bir sesle. Bu nedenle mahkemeye ara verilmesini ya da neler olduğunu araştırmam için mahkemenin ertelenmesini istiyorum. Bayan Giannini, dedi Iversen. Ben müvekkilimin beraatini ve derhal serbest bırakılmasını istiyorum. Ayrıca mahkemenin Bayan Salander hakkında verilen gayrimümeyyiz kararının kaldırılması için karar almasını da talep ediyorum. Ayrıca şimdiye kadar ona karşı yapılan hukuki haksızlıklar nedeniyle tazminat da almalı. Lisbeth Salander bakışlarını hakim Iversen'e çevirdi. Uzlaşma yok. Iversen, Lisbeth Salander'in otobiyografisine şöyle bir göz attıktan sonra bakışlarını Ekström'e çevirdi. ''Neler döndüğünün araştırılmasını ben de istiyorum.'' dedi. ''Ama korkarım ki siz bu iş için uygun birisi değilsiniz.'' Bir süre düşündü. ''Onca yıllık meslek hayatım boyunca böyle bir durumla karşılaştığımı hatırlamıyorum. Hukuki bir açmazın içine düştüğümü itiraf etmeliyim. Daha önce bir savcının baş tanığının mahkeme salonunda tutuklandığına hiç şahit olmadım. Bir savcının kesin diye öne sürdüğü belgelerin çoğunun sahte olduğuna da... Dürüst konuşmak gerekirse savcının iddialarından geriye ne kalıyor bilemiyorum. Holger Palmgren konuşmaya hazırlandı. Buyurun, dedi Iversen. Savunmanın bir temsilcisi olarak duygularınızı paylaşıyorum. İnsan bazen bir adım gerileyip sağduyuyu biçimsel kuralların üzerine çıkartmayı bilmeli. Hakim olarak sizin İsveç'in bütün kurumlarını sarsacak bir olayın çok küçük bir bölümüne şahit olduğunuzu söylemeliyim. Sapo'nun içinden birçok polis tutuklandı. Bunların çoğu cinayet ve daha birçok suçtan yargılanacak. Dolayısıyla tam bir resme ulaşmak oldukça uzun zaman alacak. Sanırım bu mahkemeye bir süre ara vermeliyim. Eğer mazur görürseniz bunun talihsiz bir karar olacağını söylerim. Sizi dinliyorum. Palgrim şimdi sözcükleri şekillendirmekle zorlanıyordu ama yavaş yavaş konuşmaya devam etti. Lisbeth Salander suçsuz. Ekström'ün hayal ürünü diyerek nefretle reddettiği otobiyografisi satırı satırına doğru. Bunların hepsi ispat edilebilir. Skandal sayılacak bir hukuksuzluğa maruz kaldı. Mahkeme olarak biz ya biçimsel kurallara bağlı kalır, onu özgürlüğüne kavuşturmadan bu mahkemeyi sürdürürüz ya da onu özgür bırakır yeni bir soruşturmanın yapılmasını sağlarız. Zaten şu anda başsavcılık böyle bir soruşturmayı sürdürüyor. Ne dediğinizi anladım. Hakim olarak bir seçim yapabilirsiniz. Bu durumda en akıllıca davranış savcının mahkemeye sunduğu iddianameyi reddetmek ve onu ev ödevini yeniden yapmaya davet etmek. Iversen düşünceli bir ifadeyle Ekström'e baktı. Adil olan tek şey müvekkilimin hemen serbest bırakılmasıdır. Ayrıca bir özrü hak ediyor. Ama ona karşı yapılan bütün haksızlıkların düzeltilmesi, diğer soruşturmaların seyrine bağlı olarak zaman alabilir. Çıkış noktanızı anlıyorum avukat Palmgren ama müvekkilinizi beraat ettirmeden önce şu olayın bütününe vakıf olmak istiyorum. Bu da biraz zaman alır. Tereddüt içinde kalmıştı. Eğer mahkemeyi pazartesi gününe kadar erteler ve sizin isteklerinizle benimkiler arasında bir orta yol olarak müvekkilinizin o güne kadar tutuklu kalması için bir neden olmadığını söylersem, bu onun mahkum edilmeyeceği anlamına gelir, müvekkilinizin oturumlar başladığında burada bulunmasını garanti edebilir misiniz? Elbette dedi Holger Palmgren aceleyle. Hayır dedi Lisbeth Salander keskin bir sesle, bütün gözler ona çevrildi. Ne demek istiyorsun dedi hakimi versen. Sen beni bırakır bırakmaz buradan hemen uzaklaşırım. Bu mahkemeye artık bir dakika bile harcamayı düşünmüyorum. İversen şaşkın gözlerle Lisbeth Salander'a baktı. Yani mahkemeye gelmeyi red mi ediyorsunuz? Kesinlikle. Eğer bana soracağın bir şey varsa tutukluluğumu kaldırma. Beni bıraktığın anda bu öykü benim için kapanmış demektir. Yani ne sen, ne Ekström, ne de herhangi bir polis bir şey sormak için beni bulamaz. Hakimi versen iç çekti. Holger Palmgren şaşırıp kalmıştı. Müvekkilime katılıyorum dedi Annika Cianlini. Devlet ve makamlar ona karşı suç işledi, tersi değil. Bu kapıdan özgür bir şekilde çıkmaya ve artık bu öyküyü arkasında bırakmaya hakkı var. Uzlaşma yok. İversen kol saatine baktı. Saat 3'ü geçiyor. Yani beni, müvekkilinizi tutuklu bırakmaya zorluyorsun. Eğer kararınız buysa kabul ediyoruz. Ben Lisbeth Salander'in avukatı olarak savcı Ekström'ün yönelttiği bütün suçlardan beraatini talep ediyorum. Müvekkilimi kayıtsız, koşulsuz ve hemen serbest bırakmanızı istiyorum. Ayrıca hakkında verilen gayrimümeyyiz kararının kaldırılmasını ve bütün yasal haklarının iade edilmesini istiyorum. Gayrimümeyyiz kararının kaldırılması uzun zaman alır. Bunun için uzman raporu gerekir. Buna kendi başıma karar veremem. Hayır dedi Annika Cianlini, bunu kabul etmiyoruz. Nasıl yani? Lisbeth Salander her İsveç vatandaşı gibi yasal haklarına kavuşmalı. Ona karşı suç işlendi. Düzmece belgelere dayanılarak gayrimümeyyiz ilan edildi. Sahte belge kanıt olamaz. Vasinin bakımına bırakılmasının da hiçbir hukuki dayanağı yok. Bu nedenle bu iki karar koşulsuz kaldırılmalı. Müvekkilimin psikolojik muayeneye tabi tutulması için hiçbir neden yok. Bir suça maruz kalan hiç kimse deli olmadığını ispatlamak zorunda değil. İversen bir süre durumu tarttı. Bayan Cianlini dedi, çok özel bir durumla karşı karşıyayız. Biraz bacaklarımızı uzatıp kendimizi toparlayabilmek için mahkemeye 15 dakika ara veriyorum. Eğer müvekkiliniz suçsuzsa onu bir gece bile cezaevinde tutmam. Yani bir karar verene kadar buradayız. Tamam dedi Annika Cianlini. Mikael Blomqvist kız kardeşinin yanağından öptü. Nasıl geçti? Mikael Teleborjan'a karşı müthiştim, onu yerle bir ettim. Senin bu mahkemede yenilmez olacağını söylemiştim. Her şeyden önce bu dava, ajanlar, devlet içerisindeki illegal yapılanmalarla değil, kadınlara karşı uygulanan şiddet ve bu şiddeti uygulayan erkeklerle ilgiliydi. Benim gördüğüm kadarıyla harikaydın. Onu bırakacaklar değil mi? Evet, artık hiçbir kuşkum yok. 15 dakikalık aradan sonra mahkeme başkanı İversen oturumu açtı. Şu öyküyü lütfedip baştan sona bir daha anlatır mısınız? Neler olduğunu tam olarak bilmek istiyorum. Memnuniyetle dedi Annika Cianlini. Sapo'nun içinden kendilerine servis adını veren bir grup, 1970'li yılların ortasında İsveç'e iltica eden eski bir Sovyet ajanını koruma altına aldı. Bu öykünün tamamı bugün çıkan Milenyum dergisinde yayınlandı. Tahminimce akşam haberlerinin baş konusu da bu olacak. Akşam 6 civarında hakim İversen Lisbeth Salander'in tutukluluğunun ve hakkındaki gayrimümeyyiz kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararın tek bir koşulu vardı. Lisbeth Salander Zalachenko olayı ile ilgili bilgilerini bir sorguda anlatacaktı. Lisbeth önce bunu kesinlikle reddetti. Bu bir sürü tartışmaya neden olduktan sonra sesini yükselten hakim İversen Lisbeth Salander'e doğru eğilip kaşlarını çatarak "Bayan Salander," dedi. "Hakkınızdaki gayrimümeyyiz kararını kaldırdığımda diğer herkes gibi vatandaşlık haklarına sahip olacaksınız. Bu aynı zamanda bir takım yükümlülüklerinizin olacağı anlamına da gelir. Dolayısıyla mali durumunuzu yönetmek, vergi ödemek, yasalara saygı göstermek ve işlenen ağır bir suç hakkında polis soruşturmasına yardımcı olmak zorundasınız. Yani herhangi bir vatandaş gibi sorguya çağrılacak, bildiklerinizi soruşturma ekibine anlatacaksınız." Hakimin mantığı Lisbeth'e çok ters gelmedi. Alt dudağını sarkıttı, hoşnutsuzluğunu belli etti ama daha fazla direnmedi. "Polisler tanık olarak ifadenizi aldıktan sonra soruşturmayı yürüten ekibin başkanı, bu durumda başsavcı, sizi açılacak mahkemeye çağırıp çağırmama konusunda karar verecek. Siz de her İsveç vatandaşı gibi bu kararı reddetme hakkına sahipsiniz. Nasıl davranacağınız beni ilgilendirmez ama başka bir şansınız yok. Eğer bunu reddederseniz tıpkı diğer İsveç vatandaşları gibi yasalara karşı gelmek ve iftiradan ceza alırsınız. Hiç kimseye ayrıcalık yok." Lisbeth Salander'in yüzü iyice bulutlandı. "Ne diyorsunuz?" dedi İversen. Bir dakikalık düşünme süresinden sonra Lisbeth başını salladı. "Tamam, bir parça uzlaşma." O akşam Zalachenko olayı bir kez daha gözden geçirilirken Annika Giannini savcı Ekström'e karşı ağır bir saldırıya geçti. Ekström her şeyin Annika Giannini'nin anlattığı gibi olduğunu kabullenmek zorunda kaldı. Ön hazırlık soruşturmasında Georg Nyström ile Peter Teleborian'dan destek almıştı ama hiçbir komploya katılmamıştı. Servisin ona verdiği bilgilere inanmıştı. Olayların kapsamını anladıktan sonra Lisbeth Salander'e karşı hazırladığı iddianameyi geri çekti. Bu bir takım bürokratik formalitelerden kurtulmak anlamına geliyordu. Bu karar İversen'i rahatlatmıştı. Holger Palmgren yıllar sonra ilk defa katıldığı mahkemede çok yorulmuştu. Tekrar hastanedeki yatağına dönmek zorunda kaldı. Ona Milton Security'den bir güvenlik görevlisi eşlik edecekti. Salondan ayrılmadan önce bir elini Lisbeth Salander'in omzuna koydu. Uzun süre birbirlerine baktıktan sonra Lisbeth hafifçe gülümsedi. Saat 7'de Mikael Blomqvist'i arayan Annika Giannini, Lisbeth Salander'in bütün suçlamalardan aklandığını ama bir sorgu için birkaç saat daha emniyet müdürlüğünde kalacağını bildirdi. Bu haber geldiğinde Millennium'un bütün çalışanları dergideydi. Dergi dağıtıma girdikten sonra telefonları hiç susmamıştı. Öğleden sonra TV4, Zalachenko ve servis hakkında ekstra yayınlar yapmaya başlamıştı. Medyanın bayramıydı. Yere oturan Blomqvist iki parmağını ağzına götürüp kısa bir ıslık çaldı. "Şimdi Lisbeth Salander'in bütün suçlamalardan aklandığı haberini aldım." Bir alkış koptu. Daha sonra da herkes sanki hiçbir şey olmamış gibi işlerinin başlarına dönerek telefonları cevaplamaya başladılar. Mikael'in gözü televizyondaydı. TV4'ün haberleri yeni başlamıştı. Haberlerin anonsunda Jonas Sandberg'in Mikael'in dairesine kokain yerleştirirken alınmış görüntülerinden bir parça vardı. İşte bir SAPO üyesi, Millennium dergisinden Mikael Blomqvist'in evine kokain yerleştiriyor. Daha sonra haberler başladı. Bugün 10'dan fazla SAPO çalışanı, cinayet dahil bir dizi suç işledikleri iddiasıyla tutuklandıklarından haber saatimizi uzatacağız. Mikael Blomqvist stüdyoda kendisiyle yapılan röportaja gelindiğinde televizyonu kapattı. Ne dediğini zaten biliyordu. Bakışlarını Doug Svensson Millennium'a geldiğinde ona verdikleri yazı masasına çevirdi. Masada Doug'a ait hiçbir iz kalmamış, üzeri hiç kimsenin ayırmaya vakit bulamadığı kağıt ve gazetelerle dolmuştu. Mikael için Zalachenko olayı bu masada başlamıştı. Doug Svensson'un bu günleri görmesini çok isterdi. Onun yazdığı kitapla servis hakkında yazılmış kitap yan yana duruyordu. Bu çok hoşuna giderdi Doug. Canı konuşmak istemediğinden odasında çalan telefonu duymazlıktan geldi. Erika Berger'in odasına girip pencerenin yanındaki rahat koltuğa çöktü. Erika telefonla konuşuyordu. Mikael etrafına bakındı. Erika döneli bir ay olmuştu. Ama Nisan ayında buradan ayrılırken yanına aldığı kişisel eşyalarını taşımaya vakit bulamadığından kitaplıklar hala boştu. Duvarlara eski tablolar asılmamıştı. "Kendini nasıl hissediyorsun?" dedi telefonu kapatan Erika. "Sanırım mutluyum." Erika bir kahkaha attı. "Servis kitabı patladı. Bütün gazeteler peşinde. Saat 9'da bir röportaj için Aktüel'te gitmek ister misin?" "Of, ben de öyle düşünmüştüm." "Bu konu daha birkaç ay konuşulur. Aceleye gerek yok." Erika başını salladı. "Bu akşam ne yapacaksın?"
"Bilemiyorum."
Mikael alt dudağını ısırdı. "Erika, ben..." "Figueroa," diyen Erika gülümsedi. "Ciddi mi?"
"Bilemiyorum. Kız sana çok aşık."
"Sanırım ben de ona aşığım." "Bundan emin olana kadar senden uzak duracağım." Mikael başını salladı. "Yani belki," dedi Erika. Saat 8'de Dragan Armanski ile Suzan Linder, Millennium'un kapısını çaldılar. Bu durumu şampanya ile kutlamak gerektiğini düşünerek yanlarına bir kasa şampanya almışlardı. Dragan Armanski Mikael'in odasına otururken, Suzan Linder'i kucaklayan Erika Berger ona büroyu gezdirdi. Şampanya içtiler ve uzun süre konuşmadan oturdular. Sessizliği Armanski bozdu.
"Biliyor musun Blomqvist, ilk buluştuğumuzda yalan yok, senden hoşlanmamıştım."
"Bak sen... Lisbeth Salander'i araştırmacı olarak işe aldığında sözleşme imzalamaya gelmiştin."
"Hatırlıyorum."
"Sanırım seni kıskanmıştım. Onu birkaç saattir tanımana rağmen birlikte gülüyordunuz. Yıllarca Lisbeth'in arkadaşı olmaya çalışmış ama gülümsetmeyi bile başaramamıştım."
"Eh, benim de çok başarılı olduğum söylenemez."
Yine bir sessizlik çöktü. "Artık her şeyin geride kalması çok güzel," dedi Armanski.
"Hem de nasıl," dedi Mikael.
Lisbeth Salander'in tanık olarak ifadesini cinayet masası komiseri Jan Bublanski ile Sonya Modik aldı. Uzun ve yorucu bir çalışma gününden sonra evlerine gitmişler, gider gitmez de tekrar emniyet müdürlüğüne dönmek zorunda kalmışlardı. Salander'in yanında avukatı Giannini de vardı ama onun müdahalesine gerek duyulan bir durum olmadı. Lisbeth Salander bütün soruları açık bir dille yanıtladı. Yalnızca iki konuda yalan söyledi. Birincisi Stallar Holmen'de yaşanan olaylara ilişkindi. Karl Magnus Lundin'in Lisbeth'in elektrik tabancasıyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı Sonny Nieminen tarafından kazayla vurulduğunu inatla savundu. Elektrik tabancasını nereden aldığı sorulduğunda Magge Lundin'inkine el koyduğunu söyledi. Bublanski ile Modik bu cevap karşısında şaşkınlıklarını gizlemediler. Ama Lisbeth'in verdiği ifadeyi yalanlayacak ne bir kanıt ne de tanık vardı. Büyük ihtimalle Sonny Nieminen bu ifadeye itiraz edebilirdi. Ama o bu olayla ilgili konuşmayı reddediyordu. Aslına bakılırsa elektrik tabancasıyla devre dışı bırakıldıktan sonra neler olduğunu tam olarak hatırlamıyordu. Lisbeth Salander'in ikinci yalanı Gosseberga'ya gidiş nedeni üzerineydi. Lisbeth oraya polise teslim olsun diye babasını ikna etmeye gittiğini iddia ediyordu. Yani Lisbeth Salander bütünüyle suçsuzdu. Onun doğru ya da yalan söylediğine kimse karar veremezdi. Annika Giannini'nin de bu konuda bir bilgisi yoktu. Lisbeth Salander'in Gosseberga'ya babasıyla hesaplaşmaya gittiğini bilen tek kişi Mikael Blomqvist'ti. O da mahkeme başladıktan kısa bir süre sonra salondan dışarı çıkarılmıştı. Lisbeth Salander'in Sahlgrenska Hastanesi'ndeki bir odadan geceleri internet aracılığıyla Mikael Blomqvist'le yazıştığını hiç kimse bilmiyordu. Basın Lisbeth Salander'in cezaevinden serbest bırakılmasını kaçırmıştı. Çünkü o saatlerde emniyet müdürlüğü binasını kuşatmışlardı. Millennium yayınlandıktan ve Sapo'dan bazı polisler, Sapo'da çalışan başka polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra ortaya çıkan karmaşa da basın zaten yeterince doymuştu. Öyküyü bütünüyle bilen tek muhabir TV4'ün kadın muhabiriydi. Onun saatlerce süren haberi birkaç ay sonra yılın en iyi televizyon haberi ödülünü alıp haber klasikleri arasına katılacaktı. Sonya Modik, Lisbeth Salander ve Annika Giannini'yi emniyet müdürlüğünün garajına indirip arabasıyla Giannini'nin avukatlık bürosuna götürdü. Giannini orada Lisbeth'le birlikte kendi arabasına bindi. Sonya Modig'in arabası gözden kaybolana kadar bekledikten sonra motoru çalıştırarak Zöder Malm'e doğru yola çıktı. Parlamento binasının önünden geçerlerken Lisbeth'e dönüp ''Nereye?'' dedi. Lisbeth bir süre düşündü. ''Lundagatan'da bir yerde bırakabilirsin.''
''Miriam bu orada değil.''
Lisbeth göz ucuyla Annika'ya baktı.
Hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra Fransa'ya gitti. Eğer ilişki kurmak istiyorsan ailesinin yanında kalıyor.
Bunu daha önce niçin anlatmadın? Hiç sormadın ki.
Biraz uzaklaşmaya ihtiyacı vardı. Mikael ihtiyacın olur diye bu sabah bunları bana verdi.
Lisbeth Annika'nın uzattığı anahtar demetini hiçbir şey demeden aldı.
Teşekkürler. O zaman beni Folk'un Gagatan civarında bir yerde bırakabilir misin?
Nerede oturduğunu bana bile söylemek istemiyorsun değil mi?
Belki daha sonra, şimdi başımı dinlemek istiyorum.
Tamam. Annika Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra telefonunu açmıştı. Slussen'den geçerlerken çalmaya başlayan telefona bir göz attı.
Mikael dedi, son birkaç saattir dakikada bir aradı.
Onunla konuşmak istemiyorum.
İyi, sana özel bir soru sorabilir miyim?
Evet.
Mikael ondan bu kadar nefret etmene neden olacak ne yaptı?
Demek istediğim, eğer o olmasaydı büyük ihtimalle bu akşam kliniğe kapatılacaktın.
Mikael'den nefret etmiyorum. Bana bir şey yapmadı. Yalnızca şimdi onunla karşılaşmak istemiyorum.
Annika müvekkiline baktı. İlişkilerine karışmak istemem. Ama ona aşık oldun, öyle değil mi?
Lisbeth cevap vermeden başını çevirip dışarı bakmaya başladı.
Benim kardeşim ilişkiler söz konusu olduğunda çok sorumsuz. Düzüşmekten başka bir şey düşünmez ve onu geçici bir ilişki olarak görmeyen kadınların duygularını anlayamaz.
Lisbeth Annika ile göz göze geldi.
Seninle Mikael'i tartışmak istemiyorum.
Tamam dedi Annika.
Ersta Gatan'a geldiklerinde arabayı kenara çekip durdu.
Burası iyi mi?
Evet.
Lisbeth kapıyı açmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Bir süre sonra Annika motoru kapattı.
Şimdi ne olacak diye sordu Lisbeth.
Bugünden itibaren artık bir vasiye bağlı değilsin. İstediğini yapabilirsin. Mahkemeyi kazandık ama hala bir takım bürokratik işlemler var. Sosyal İşler Müdürlüğü kendi içinde sorumluluk araştırması yapacaktır. Ayrıca tazminat falan gibi sorunlar da var. Bir takım suçlarla ilgili soruşturma da sürecektir.
Ben tazminat değil, beni rahat bırakmalarını istiyorum.
Anlıyorum ama senin ne istediğinin pek bir önemi yok. Bu süreç senin dışında işler. Sana seni temsil edecek bir avukat bulmanı öneririm.
Benim avukatlığımı bırakacak mısın?
Annika gözlerini ovdu. Yorucu bir günden sonra içinin boşaldığını hissediyordu. Eve gitmek, duş almak ve kocasının sırtına masaj yapmasını istiyordu.
Bilemiyorum. Bana güvenmiyorsun. Ben de sana güvenmiyorum.
Bir önerim, sorum ya da tartışmak istediğim bir şey olduğunda yalnızca öfkeli bir sessizlikle karşılaşacağım bir sürecin parçası olmak istemiyorum.
Lisbeth uzun süre bir şey söylemedi.
Ben ilişkiler konusunda iyi değilim ama sana güveniyorum.
Bu sözler ağzından neredeyse bir özür gibi çıkmıştı.
İyi, ilişkilerde çok kötü olman beni ilgilendirmez. Ama seni temsil edersem işte o zaman benim sorunum olur.
Sessizlik.
Avukatın olarak kalmamı istiyor musun?
Lisbeth başını salladı. Annika iç çekti.
Fiskar Gatan 9 numarada oturuyorum. Mose Bakke meydanının üzerinde. Beni oraya bırakabilir misin?
Müvekkiline göz ucuyla bakan Annika motoru çalıştırdı. Lisbeth ona yolu tarif etti. Oturduğu binanın biraz uzağında durdular.
Tamam dedi Annika, bir deneyelim. Benim koşullarım şunlar. Eğer seni temsil edeceksem sorduğum sorulara cevap vereceksin. Benden nasıl davranmamı istediğini açık şekilde ifade edeceksin. Eğer kaçınılmaz olduğuna inanırsam seni arayıp bir polis, savcı ya da soruşturma ekibinden herhangi biriyle buluşmanı isteyebilirim. O zaman anlaştığımız yerde ve anlaştığımız saatte yaygara yapmadan bulunmalısın. Bununla yaşayabilir misin?
Tamam.
Eğer cızırdamaya başlarsan anlaşmamız bozulur. Anladın mı?
Lisbeth başını salladı.
Bir şey daha, kardeşimle senin aranda yaşanacak bir drama karışmak istemem. Eğer onunla bir sorunun olursa kendin çözeceksin. Ama o senin düşmanın değil.
Biliyorum, bunu çözeceğim ama zamana ihtiyacım var.
Ne yapmayı düşünüyorsun?
Bilemiyorum. Bana e-postayla ulaşabilirsin. Mümkün olan en kısa zamanda cevaplayacağıma söz veriyorum. Ama e-postalarımı belki her gün kontrol etmem.
Sırf bir avukatın olduğun diye köleye dönüşmüş değilsin.
Tamam, şimdilik bu kadarı yeterli. Şimdi arabamdan defol. Yorgunluktan ölüyorum. Eve gidip uyuyacağım.
Lisbeth arabanın kapısını açıp dışarı çıktı. Kapıyı kapatmadan önce bir süre durdu. Sanki bir şeyler söylemek istiyor da uygun söz bulamıyordu. Bir an Annika onun çok kırılgan göründüğünü düşündü.
Tamam dedi Annika, hadi evine git de yat ve bir süre kimseyle dalaşma.
Lisbeth Salander kaldırımda durup Annika Giannini'nin arabası köşede kaybolana kadar ardından baktı.
Teşekkürler dedi kendi kendine.
45. ayrımın sonu. Sayfa 740.